Ayrım 3. İstanbul 1933. Sabiha saçlarını güneşte kurutmaya çalışan kardeşine gıptayla baktı. Selva, fil dişi tarağı uzun sarı saçlarının arasından geçirip silkeledikçe minicik billur topları andıran su damlaları tarağın ucundan kurtulup etrafa saçılıyordu. "Saçlarını burada kurutma, elbisemi leke yapacaksın," dedi biraz sinirli. "Aa, su leke yapar mı hiç? İpeği lekeler, evet." Selva pencerenin önünden uzaklaşıp yatağına oturdu. "Beni de götürebilirdin isteseydin. Ama istemiyorum." "Neden?" "Çünkü daha küçüksün. Belki seneye." "Abla, boyum senden uzun." Sabiha hırsla baktı kardeşine. Bir şey söyleyecekken dudaklarını ısırdı, sustu. Selva yatağın üzerinde bağdaş kurmuş, saçlarını kurutmayı sürdürüyordu. "Biliyor musun, saçlarını kesmeliyiz artık. Yerleri süpürüyorlar," dedi kardeşinin uzun sarı saçlarından çok hoşnut olduğunu bile bile. "Babam müsaade etmiyor." "Yalan, sen kestirmek istemiyorsun." "Olabilir." "Ne kadar demode, böyle topuklarına kadar. Yıkaması zor, kurutması zor. Hep aynı topuzu yapıp duruyorsun yıllardan beri. Başının etrafında çift örgüden bir simit. Bıkmadın mı kuzum?" "Bıkmadım." "İyi de benimle çaylara gelmek istiyorsan bu saçlarını biraz şekli şemale sokmalısın. Böyle Kraliçe Victoria'nın saç modeliyle gezdiremem seni yanında. Anladın mı?" "Anladım abla." Sabiha kardeşinin yanıtına şaşırmadı. Selva hiç kimseye itiraz etmezdi. Ama hep bir kendi bildiğini okurdu. Kavga etmenin tadına varmaya olanak yoktu bu kızda. Omzunu silkti, elindeki değişik kolyeleri aynanın önünde göğüs hizasında ayrı ayrı tutarak seçmeye çalıştı. "Sence hangisi?" "Şu." "Ama bence bu." "Bunu takacağım. Kopçasını kapatsana ne olur." Saçlarını toparlayıp ensesini açarak kardeşinin önünde diz çöktü. Selva kolyenin kopçasını kapattıktan sonra hayranlıkla süzdü ablasını. "Çok yakıştı. Bugünün en güzel kızı sen olacaksın." Sabiha aynadaki aksine baktı. Uçuk yeşil ipekli elbisesi, üç dizi ince kolyesiyle gerçekten de çok şık ve güzeldi. Elleriyle dalgalı saçlarını kulaklarının arkasına yapıştırmaya çalıştı ve memnuniyetle gülümsedi aynadaki aksine. "Baban dönmeden evde olmalısın. Sakın geç kalayım deme," dedi kapıdan içeri başını uzatan annesi. "Haydi, arkadaşların geldiler. Kapıda bekliyorlar seni. Acele et." Sabiha kardeşine eliyle bir öpücük yollayıp dışarı çıktı ve hemen koşarak geri döndü. Geldi, kardeşine sarıldı. "Bir dahaki sefere seni de götürürüm. Söz." Geldiği gibi hızla tekrar çıktı odadan. Ablasının peşinde annesiyle merdivenlerden koşarak inen ayak seslerini dinledi Selva. Sonra oturduğu yataktan indi. İki uzun örgü yaptığı saçlarını aynanın önünde başının etrafında sarıp firketeledi. Biraz uzağa giderek aynaya konuştu. "Sizi asla affetmiyorum Monsieur." "Yok yok, hayır. Sizi asla affetmiyorum Lord Seymour. Size güvenmiştim. Size bütün kalbimle güvenmiştim. Şimdi çıkınız. Huzurumdan. Huzurumdan çıkınız." Eliyle git işareti yaptı Selva. "Ne yapıyorsun sen kuzum?" Annesi kapıda durmuş hayretle kızına bakıyordu. "Aa anne, duymadım geldiğinizi," güldü Selva. "Prova yapıyorum. Yıl sonu piyesinde Kraliçe Elizabeth'i oynuyorum da." "Kral kim?" "Kral yok. İngiltere'de 8. Henry ölünce güç kadınların arasında paylaşılıyor. Mualla Mary Stuart rolünde. Lord Seymour'ı da Rafa oynuyor. Sonra papazlar var. Lordlar filan var." "Anneciğim, önümüzdeki hafta tiyatro ekibini eve çaya davet edebilir miyim?" "Lütfen anneciğim." "Kızları edebilirsin." "Olur mu hiç? Prova yapacağız. Oğlanları kim oynasın?" "Şimdi yine babanla beni kötü ikişe etme Selva. Çaylara gitmenize izin veriyorum diye zaten başımın etini yiyor." "Gitmemize mi? Beni yollamıyorsunuz ki. Sen henüz 18 olmadın." "Merak etmeyin anneciğim. Olduğum zaman da gitmeyeceğim. Laf ola oturtturuyorum ablama. Beni de götür diye. Onu kızdırmak için." "Allah Allah, neden gitmeyecekmişsin? Kızların bu çaylara koca bulmak için gittiğini bilmiyor muyum sanki? Bu da nereden çıktı şimdi?" "Ablamla arkadaşların aralarında konuşurken duydum. İşleri güçleri koca bulmak." "Ne olmuş yani? O çaylara iyi ailelerin çocukları davet ediliyor. Tahsil görmüş, dil bilen, efendi çocuklar. Üstelik bu çaylar hep ailelerin evinde veriliyor. Büyüklerin nezaretinde." "İşte beni sinir eden de bu. Bu çayları anneler kızlarına koca seçmek için düzenliyor. Ne var bunda? Bir kızın iyi bir izdivaç yapmasından makul ne olabilir? Ben istemem." "İyi. O zaman ben de babanla boşuna mücadele etmem senin için. Sen de bizler gibi kocanı görmeden görücü usulü evlenirsin." "Onu demek istemedim." "Elbette istemedin. Görücü usulü evlenir misin sen hiç?" "Evlenmem. O zaman neye itiraz ediyorsun? Böyle evlerin salonlarında şık beylerle cici kızların bir araya getirilip istememişti. Nasıl seçeceksin eşini peki? Pazarda koca mı satılıyor? Ben kocamı kendim seçerim. Annelerin nezaretindeki ilk müsabakadan geçirtmeden. Heh, yaşın ne başın ne? Sen ne anlarsın eş seçmekten? Haydi otur, rolünü ezberle sen. Anne, şu haftaya şey için, acaba en önemli rolü oynayan tek bir kişiyi, erkek yani. Kim bu çağırmak istediğin olan? Rafael Alfandari. Alfandari, şu meşhur doktorun oğlu mu? Torunu. Çağır bakalım. Baban ailesini tanıyor, itiraz etmeyebilir. Leman Hanım odadan çıkarken Selva aynanın karşısında rolünü oynamayı sürdürüyordu. Annesi akşamüstü saat 5.30'a doğru kızının odasına telaşla daldığında bu kez ders çalışıyordu Selva. Selva, saat 5.30 oldu. Ablan dönmedi daha. Anne, daha 5.30 olmadı. Olsaydı duyardım. Sözlerini bitirdiği anda geniş holde asılı guguklu saat buçuklarda hep yaptığı gibi bir kere çınladı. Bak işte oldu dedi Lemen Hanım. Merak etmeyin birazdan gelir. Babandan sonraya kalmasın da. Selva pencereye yürüyüp dışarı baktı. Geliyor, geliyor diye bağırdı sevinçle. Ana kız birbirlerini itiştirerek cumbanın içine sığmaya çalıştılar. Sabiha elbisesinin üzerine attığı pelerinin eteklerini uçuşturarak koşuyordu eve doğru. Dur dur koşma düşeceksin diye söylendi annesi. Kızı sesini duyabilirmiş gibi. Selva ablasına kapıyı açmak için telaşla merdivenlerden inerken Kalfa önce davranıp açtı kapıyı. Sabiha'da bir fevkaladelik olduğu belliydi. Gözleri parlıyordu. Yanakları al al olmuştu. Nasıl geçti? Eğlendiniz mi bari? Hoş insanlar var mıydı? Diye sordu Leman Hanım merdivenlerin başından sarkarak. Annem iyi koca namzetleri var mıydı demek istiyor dedi Selva. Selva yeter. Bu mevzu kabak tadı verdi. Leman Hanım'ın sesi sertti. Pardon dedi Selva ileri gittiğini fark ederek. Sabiha pelerinini kalfanın ellerine bırakarak yukarıya odasına fırladı. Ellerini başının altında kenetleyerek kendini yatağın üzerine bıraktı boylu boyunca. Dur kızım, ipek elbiseyle böyle yatılmaz. En iyi elbiseni buruşturuyorsun dedi annesi. Anlat bakalım kimler vardı? Anneciğim, Macit diye biri vardı. Necmiye Hanım'ın yeğeniymiş. Paris'te tahsil yapmış. Sonra da hariciyeye gitmiş. Çok hoştu. Yakışıklıydı yani. İşte o. En çok benimle meşgul oldu. Necla ile de dans etti ama hep benimle konuştu. Ben sana demedim mi en güzel sen olacaksın diye dedi Selva içtenlikle. Öteki kızlar da güzeldiler ama o en çok benimle ilgilendi. Başka kimse yok muydum? Vardı. Necla'nın erkek kardeşi ve Burhan adında bir başka genç. Ne iş yaparmış? Kim? Burhan adındaki genç. Ay bilmiyorum. Söylediydi ama aklımda kalmadı. Senin aklın bu Macit Bey'e takılmış anlaşılan. Yarın öğreneyim bakalım kimin nesi bu Macit Bey. Anne söyledim ya. Sen büsbütün berbat etmeden su üzerini değiştir. Babanız da birazdan gelir zaten dedi Lemen Hanım odadan çıkarken. Sabiha'nın aynanın karşısında hülyalı gözlerle kendini süzerek yavaş yavaş soyunmasını hayranlıkla seyretti Selva. Aşık mı oldun abla diye sordu. Elbette olmadım. Bir günde aşık olunur mu hiç? Ama çok hoş biriydi. Haftaya sınıf arkadaşlarımı çağırmak için izin aldım annemden. Onu da davet edelim mi? Kızların arasında ne yapsın tek başına? Sıkılır, dedi Sabiha isteksizce. Macit'in kendinden daha güzel olmasa da daha uzun boylu kardeşini görmesini istememişti nedense. Rafa'yı da çağıracağım. Şu Yahudi oğlanı mı? Evet, şu Yahudi oğlanı. Ablasının sesini taklit etti Selva. Ne kızıyorsun? Yalan mı? Yahudi işte. Olabilir. Ama diğerlerinden çok daha akıllı, terbiyeli, kültürlü. Boşuna nefes tüketme. Ne olursa olsun sonu olmayan bir iş. Yani insanlar illa da evlenmek için mi dostluk kurar? Hayat çok kısa. Zamanın değerini bilmeliyiz. Babam hep böyle demez mi? Hayat çok kısaysa istediğimiz gibi yaşamakta fayda var. Senin istediğin Rafa mı yani? Selva yanıtlamadı. Rafo. Kibar bir genç, evet. Sadece arkadaşlıkta kalacaksa why not? Neden olmasın? Kibar bir genç ise neden evlenilmesin de? Aptal aptal konuşma. Biliyorsun ki öyle şey olmaz. Neden? Cumhuriyeti niye kurduk biz? Bu gibi saçma telakkilerimizden kurtulmak için kurmadık mı? Ayol sen ve ben mi kurduk Cumhuriyeti de biz deyip duruyorsun? Kur'anlar da herhalde Türk kızları gayrimüslimlerle evlensinler diye kurmadılar. Neyse sen böylesindir. İlla zıpır bir fikir ileri sürersin. Çocukluk işte. Selva her zaman yaptığı gibi münakaşayı uzatmadan sustu. Sabiha ise yıldırım hızıyla düşünüyordu. Kardeşi Rafo ile oyalanırsa Macit rakipsiz ona kalırdı. Hiç yapmacığı, süsü, kırıtması olmayan, hep nazik ve içtenlikle davranan, upuzun sarı saçlarının ve uzunca boyunun dışında pek de güzel sayılmayan Selva'nın neyini beğeniyorlardı, anlaması zordu ama bu durgun, su gibi, sakin ve sessiz kızı takdir ediyordu erkekler. Bunu hissedebiliyordu Sabiha. Aslında kardeşini böylesine kıskanmaya başlamasına baş sebep uzun boy meraklısı babaanne olmuştu. Selva henüz 11 yaşlarındayken kendinden 2 yaş büyük ablasının boyuna erişi verince babaanne gözleri kendininkiler gibi hareli yeşil olduğu için kendi kumaşından saydığı ve uzamasını istediği büyük torununun boyunu hemen hemen her gün ölçmeye başlamıştı. Yatak odasının kapısında Sabiha'nın başının hizasına attığı çentiye kızı ikide bir dayıyor. Kâfi süt içmiyorsun. Bak Selva seni geçti. Bodur kalacaksın. Diye başının etini yiyordu. Sabiha bir gün annesiyle babaannesini atışırlarken duymuştu. Babaanne gelinine kapıya kurşun kalemle çizdiği çentiyi sabunlu suyla sildirdiği için kızgındı. Böyle yapmayınız lütfen. Sabiha'yı lüzumsuz endişelere düçar edeceksiniz diyordu annesi. Bilhassa yapıyorum. Sütlü gıdaları bol bol yesin diye. Hanım anne, sütlü gıda yemekle olmaz. Herkesin boyu neyse odur. Selva büyük babama çekmiş. Sabiha çekmemiş. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Olmaz olur mu? Kızın bodur mu kalsın istiyorsun? O bodur değil. Orta boylu. Asıl kazık gibi olan öteki. Boy güzeldir. Yakışır kadına da erkeğe de. Severim selvi boylu insanları. Kadına uzun boy hiç yakışmaz bence. Kadın ufak tefek olmalı. Hem ne demişler? Bodur tavuk her dem taze. Daha fazla dinleyememişti Sabiha. Atasözünün içerdiği faydayı anlayacak yaşta değildi. Sinir içinde odasına kaçmıştı. Babasının güzel kızı kendisi ise akıllı kızı da Selva'ydı. Fazıl Reşat Bey'in küçük kızına olan düşkünlüğü ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın bakışlarına sinen şefkat ve hayranlıktan belli olurdu. Sabiha'nın gözlerinin tıpkı kendi annesininkiler gibi uzun kirpikli ve yemyeşil olması fazla etkilememişti paşayı. Babasının güzellikten çok akıla ehemmiyet verdiğini bilirdi Sabiha. Bununla baş etmeye çalışırken bir de boy sorunu çıkmıştı karşısına. Bodur tavuk. O bir bodur tavuktu. Yüzü ne kadar güzel olursa olsun Selvi boylu kardeşinden bir karış kısa, bir bodur tavuktu. Yastığa yüzünü gömüp ağlamıştı. Şimdi karşısında hayran hayran onu seyreden, örgülerini başının üzerinde tutturmuş kardeşine bakıyor ve sırf kendinden daha uzun olduğu için onu bertaraf etmenin sinsi planlarını yapıyordu biraz da utanarak. Rafo kibar bir çocuk dedi. Yakışıklı da. Belki biraz flört etmenden bir şey çıkmaz. Sahi mi söylüyorsun? Evet. Mezuniyet balına niye davet etmiyorsun onu? Beni tek başıma bırakmazlar ki. Ben de gelirim sizinle. Selva oturduğu yerden fırlayıp ablasının boynuna atılmış, öpücüklere boğmuştu onu. Senin de bu kadar beğendiğini bilmiyordum Rafo'yu. Söyleseydin ya bana. İşte söyledim. Selva kocaman kahverengi gözleriyle saf saf bakmıştı ablasına. Bu değişimin nedenini anlamaya çalışarak. Sabiha ise düşünüyordu. Macit kız kardeşinin bir Yahudi gençle ilgilendiğini duyarsa ne yapardı acaba? Kendinden soğur muydu? Hiç sanmıyordu. Fransa'da her türlü eşitlik ve özgürlük fikirleriyle aşılanmış bir genç adam içinde fark ederdi Sabiha'nın kız kardeşinin başka dinden biriyle flört etmesi. Ama eğer Selva kalben kimseye bağlı değilse Macit'in onu tercih etme ihtimali vardı. Öncelikle uzun boylu olduğu için ama ayrıca kadife bakışlarından, sakinliğinden ve cesur fikirlerinden dolayı. Rafa madem ki geliyor çaya, o halde ben de Macit Bey'i davet ederim. Ama sen o gün sadece Rafa ile ilgilenmelisin. Senin misafirin o çünkü. Ellerini sevinçle çırpmıştı Selva. Bir hafta sonraki çaya Selva'nın sınıf piyesinde rol alan arkadaşların yanı sıra Rafa ve Macit de gelmişlerdi. Güzel bir gün olmuştu. Oyunlarını prova ettikten sonra uzun sapını çevire çevire kurdukları gramofonda taş plaklar çalmışlar, foxtrot yapmışlar ve çok eğlenmişlerdi. Leman Hanım ertesi gün büyük kızına sormadan edememişti. Selva'nın bu Yahudi çocuğa nasıl hayran hayran baktığının farkında mısın? O konuşurken neredeyse ağzının içine düşecekti. Terbiyeli bir genç. Bence birçok kendini beğenmiş züppe Türk gencinden daha kibar. Alfandariler eski bir ailedir. Saray doktorlarıdırlar. Elbette yol yöntem bilirler de. Bizim kız sivridir, sağı solu belli olmaz. Kendine mahsus fikirleri var. Evet ama anne, Rafael, Selva ile fazla samimi olmaya cesaret edemez. Meraklanmayın siz. Hem ben dikkat ederim. Münasebetsiz bir durum fark edersem size söylerim, demişti Sabiha. Sabiha'nın kardeşini gözetiyor olması içini rahatlatmıştı Leman Hanım'ın. Aynı grup daha sonraları hep birlikte birkaç kere okul konserlerine ve pikniklere de gitmişlerdi. Pikniklerde Leman Hanım'ın peşlerine taktığı kalfayı da sineye çekerek. Sabiha ve Macit 6 ay sonra nişanlanmışlardı. Sabiha'nın kardeşini oyalaması için Lafo'ya ihtiyacı kalmamıştı artık. Ama genç nişanlıları tek başına gezmelere yollamak istemeyen aile yanlarına Selva'yı katıyordu şaperon olarak. Kardeşinin Rafo ile arkadaşlığı bu kez de başka nedenlerle işine gelmeye başlamıştı Sabiha'nın. Macit ve Sabiha evden Selva ile birlikte çıkıyorlar, belli bir yerde Rafo ile buluşuyorlardı. Sonra Selva ve Rafo eve dönmeden önce tekrar buluşmak üzere ayrılıyorlardı onlardan. Genç nişanlılar baş başa kalabilmelerini sağlayan bu formülden memnundular. Sabiha yaptığı işin yanlışını fark edip kardeşini durdurmaya çalıştığında ateş bacayı sarmıştı çoktan. 1,5 yıl sonra Sabiha ve Macit görkemli bir düğünle evlenmişler. Macit'in Dışişleri Bakanlığı'ndaki memuriyeti için Ankara'ya taşınmışlardı. Selva üniversiteye başlamıştı. O edebiyat bölümüne devam ederken Rafo da aile mesleğine yakın bir dal seçerek kimyager olmak istemişti. Ders bitimlerinde Rafo'nun Selva'yı okuldan almaya gelmesi ya da boş vakitlerinde edebiyat derslerine girmeye, Selva'nın yanına oturup ders takip etmeye başlaması bölümdeki bazı öğrencileri rahatsız etmişti. Müslüman bir Türk kızının peşinde dolaştığı gerekçesiyle birkaç kez Rafo'nun yolunu kesip dayak atmaya kalkmışlardı. Aynı öğrencilerle Selva'nın arasında da sert tartışmalar geçmişti. Gezip tozmak için kendi dininden birini bulamadın mı koca İstanbul'da, demişti. Doğudan gelmiş bir genç. Bizim oralarda olsa çoktan vurmuştuk seni. İptidailiğinizle bir de iftihar mı ediyorsunuz, diye sormuştu Selva. Kolaylıkla adam vurabiliyorsanız nerede kaldı sizin Müslümanlığınız? Selva'yı arkadaşları zor kurtarmışlardı gencin elinden. Artık her gün bir grup öğrenci üniversiteye giden yolun köşesinde ya Rafo'yu ya Selva'yı bekliyor, ayrı ayrı da gelseler Rafo'yu tartaklıyor, Selva'yı da sözle taciz ediyorlardı. İkinci yılın ortalarında Rafo ayrılmıştı üniversiteden. Rafo'nun kendi yüzünden tahsilinin sekteye uğraması üzmüştü Selva'yı. O da gitmemeye başlamıştı derslere. Yıl sonunda tamamen vazgeçmişti okumaktan. Üniversiteyi neden bırakmak istediğini babasına izah etmekte epey zorlanmıştı. Fazıl Reşat Paşa'nın dost meclislerinde ve mahallesinde paşanın küçük kızıyla Alfandarilerin oğlunun aşklarının dedikodusu yayılmaya başlamıştı. Dedikodular Leman Hanım'ın kulağına gidince Leman Hanım Rafo'nun ayağını evlerinden kesmiş, kızını da sokağa tek başına bırakmaz olmuştu. Kendi kulağına gelenleri kocasının da duymasından korktuğu için çok sıkı tedbirler almak zorunda kalmıştı. Selva artık sadece evinde oturup kitap okuyor, piyano çalıyor ve Ankara'da yaşayan ablasıyla mektuplaşıyordu. Birkaç yakın akraba ve çok iyi tanıdıkları dostlarının dışında annesi hiçbir yere gitmesine izin vermiyordu. Fazıl Reşat Paşa evlenip uzağa giden sevgili büyük kızının hasretiyle küçük kızına düşkünlüğünün arttığını sanıyordu karısının. Selva'yı bu kadar sıkmasına hoş karşılamıyordu. Sonuçta Leman Hanım'la konuşmuş ve karı koca Selva'nın Ankara'ya ablasının yanına yollanmasına karar vermişlerdi. Selva'ya verdikleri bahane, Sabiha'nın bebeği küçük olduğu için yardıma ihtiyacı olmasıydı. Ama Leman Hanım aslında başkentte küçük kızına da münasip bir kısmet çıkacağına inanıyordu. Sabiha'ya bu konuda mektup üstüne mektup yollamıştı. Sabiha da elinden geleni yapmıştı, kardeşini başgöz edebilmek için. Evinde toplantılar tertiplemiş, kardeşini davet edildikleri her yere sürüklemiş, dış işlerinde çalışan bütün bekar erkeklere tanıştırmıştı. Elbette pek çok talip çıkmıştı Selva'ya. Ankara'da geçirdiği bir yılın sonunda hayranların hepsini geride bırakıp evine dönmüştü Selva. Bu kez de annesinin ısrarıyla Kıbrıs'ta yaşayan dayısının yanına yollanmıştı genç kız. Uzakta olursa aşk da söner, dedikodular da azalır diye düşünüyordu annesi. Leman Hanım, Selva'yı İstanbul'dan uzakta tutarak duruma hakim olduğunu zannederken, Selva'nın ilişkisi annesinin tüm karşı gayretlerine rağmen mektuplarla devam etmiş ve Fazıl Reşat Paşa'nın kulaklarına da ulaşmıştı sonunda. Ve işte kızılca kıyamet o zaman kopmuştu. Paşa karşısına oturttuğu kızına açık açık sormuştu. Duyduklarım doğru mu, diye. Bana bütün bunların kötü niyetli insanların dedikodusu olduğunu söyle kızım, demişti. Baba, bunu söyleyemem. Ben Rafael Alfandari'yi bütün kalbimle seviyorum ve izin verirseniz onunla evleneceğim. Asla. Örf ve adetlerimizi çiğneyerek, beni ve bütün aileni rezil ederek bir gayrimüslimle asla evlenemezsin. Ben seni böyle yapasın diye mi bin bir ihtimamla yetiştirdim, ecnebi okullarında okuttum. Benim ufkumu açmak, bir erkeğin sahip olacağı imkanlara benim de sahip olabilmem için tahsil ettirdiğinizi sanmıştım ben baba. Doğru dürüst bir evlilik yapıp doğacak çocuklarınızı adıma layık bir şekilde yetiştirmeniz için tahsil yaptırttım sizlere. Bana karşı gelesiniz diye değil. Baba, babacığım, size karşı gelmek aklımın ucundan geçmez. Ama lütfen müsaade edin. Hayat arkadaşımı kendim seçeyim. Size ahlaksız, değersiz, şerefsiz bir damat adayı getirmiyorum ki. Tek itiraz edeceğiniz nokta Rafael'in Müslüman olmaması. Siz ki inançların serbestisine ve her inancın mukaddes olduğuna inanan bir insansınız. Fazıl Reşat Paşa önce kızının çirkin bir şaka yaptığını zannetmişti. Durumun ciddiyetini kavradığında beyefendiliğinden, ağırbaşlılığından beklenmeyen bir hiddetle köpürmüştü. Kızını dövmemişti ama Selva'yı baş başa konuştukları salondan kovduktan sonra şöminenin üzerindeki vazolarla kristal aynayı ellerini kanlar içinde bırakarak yumruklarıyla paramparça etmişti. Sabiha apar topar Ankara'dan İstanbul'a çağrılmıştı. Babasını sakinleştirebilmek ve kardeşini bu aşktan vazgeçmeye ikna etmek için. Leman Hanım'la birlikte günlerce laf anlatmaya çalışmışlardı Selva'ya. Rafo'ya evimin içine sızan yılan adını takmıştı Leman Hanım. Geceleri yatağından fırlıyor, nasıl da fark edemedim diye dört dönüyordu odalarda. Nasıl izin verdim evimin içine sızmasına bu yılanın? Nasıl tahmin edemedim başımıza gelecekleri? Sabiha annesinin saçını başını yolması ve kendini suçlaması karşısında vicdan azabı çekiyor ama gerçeği söylemeye cesaret edemiyordu. Suç sizin değil anne, suç bende. Rafa'yı ben kullandım, Selva'yı yolumdan çekmesi için. Diyebilseydi, ah bir diyebilseydi, vicdanı rahatlayacaktı biraz. Keşke Katolik olsaymışım diye düşündüğü anlar bile olmuştu o günlerde. Giderdi, otururdu bir papazın önüne, dökerdi içini ve her ne olacaksa cezası çekmeye razı olurdu. Kurtulurdu yüreğinde taşıdığı bu yükten. Selva'nın Rafa'dan vazgeçmeyeceğini anladığında bu kez babasını ikna etmeye uğraşmıştı Sabiha, boşuna bir gayretle. Kardeşine kıyasla çok iyi bir eş seçmiş olmasının babasında uyandıracağı memnuniyetin bile tadına varamamıştı vicdan azabından. Fazıl Reşat Paşa müthiş bir ihanete uğramış olduğunu düşünüyordu. Kızlarını asri genç kızlar olarak yetiştirmişti. Kendinden bekleneni yapmıştı yeni cumhuriyete karşı. Bir erkek evlattan sakınılmayacak tüm imkanlarla donattığı, yarın öbür gün cemiyet hayatının içinde yerini almaya hazır, tahsilli, kişilikli, dil bilen kız evlatlar yetiştirmekte olduğunu sanmıştı. Öyle yapmıştı da ne olmuştu? Büyük kızı aynı annesinin kuşağının kızları gibi 19'unu doldurmadan kocaya gitmişti. Küçük kızı, o akıllı, zeki, şahsiyetli, sakin kızı ise rüyasında görse inanamayacağı bir ihanetin içine girmişti babasına karşı. Üstelik ona aşıladığı bütün fikirleri kendine karşı kullanarak. Yanlış yapmıştı Fazıl Reşat Paşa. Çok yanlış yapmıştı. Bu yanlışı şerefli bir askerin başvurabileceği son çare olan ölüm temizlerdi ancak. İşte ancak o zaman pişman olur vazgeçerdi Selva çılgınca davranışından. En azından babasının mezarında rahat uyuyabilmesi için vazgeçerdi. Selva babasının intihar teşebbüsünden hemen önce ablasıyla bir mesaj iletmişti babasına. Ailesi eğer evlenmesine bu denli karşı ise evlenmeyecekti. Ama ayrılmayacaktı da. Kızını iyi tanıdığını zanneden paşa nihayet son kozunu oynamıştı. Tabancayla intihar. Ne var ki ölmemişti. Kurşun son anda üzerine atlayan kalfanın yüzünden omzunu parçalayıp karşı duvara saplanmıştı. Bu duygusal şantaj korkutacağına büsbütün kızdırmıştı Selva'yı. Bu şehirde yaşamak imkansız hale geldi. Biz İstanbul'dan ayrılıp Fransa'ya gideceğiz. Zaten onun ailesi de beni istemiyor. Bu durumda gitmekten başka çaremiz yok, demişti ablasına. Leman Hanım sonunda burnunu kırıp yine Sabiha ile haber yollamıştı Rafo'ya. Böyle bir rezalete izin vermemesi için. Bari Rafo Müslümanlığı kabul etseydi ve o zaman bir kere daha konuşsaydı paşayla. İtirazları Rafo'nun kişiliğine değil de dinine karşı olduğu için gençler belki izin koparabilirlerdi paşadan ve evlenip haysiyetleriyle yaşarlardı. Rafo'nun cevap vermesine bile fırsat tanımamıştı Selva. Benim seçtiğim adam benim yüzümden ait olduğu dinini terk edecek olursa onu önce ben terk ederim, demişti ablasına. Ne biçim insanlarsınız kuzum? Sizin indinizde ölçülerinize uygun bir kocanın dışında başka hiçbir şeyin kutsiyeti yok mu? O benden isteseydi din değiştirmemi ne yapardınız? Düşünsenize. Onun ailesi de istemiyor oğullarının kendi dininden olmayan biriyle evlenmesini. Sırf onları memnun etmek için aidiyetimi, benliğimi çalmaya kalksaydı hoş görür müydünüz Rafo'yu? Araya Macit sokulmuştu son çare olarak. Eniştesini çok sevdiği için belki onun lafını dinlerdi asi kız. Rafo'nun ailesi için biliyorsundur enişte. Kendi dinlerinden olmayan bir gelin. Çocuklar analarının dininden oluyor ya Musevilerde. Kabul edilebilecek bir şey değil. Onlar bile bana böyle bir teklifte bulunmadılar. Ah enişte, nedir bu din meselesi kuzum? İnsanları mutlu kılması gereken bir unsur. Hayatımızın kabusu olup çıkıyor. Selva, meselemizi çözelim. Sonra sabahlara kadar oturur konuşuruz dinin üzerine. Şimdi, eğer Rafa Müslüman olursa baban yumuşayacak gibi gözüküyor. En azından annen babanı ikna edebileceğini söylüyor. Sen niye inat ediyorsun böyle? Bu bir prensip meselesidir enişte. Biz birbirimizi ne olduğumuzu bilerek sevdik. Herkes kendi inancı içinde kalmalıdır. O benden böyle bir şey talep etse müthiş kızar ve kırılırdım. Hayır olmaz. Rafa dini değiştiremez. Babamdan benim adıma özür dileyin. Kendin dile. Git bir kere daha görüş babanla. Benimle görüşmeyi asla kabul etmiyor. İnatçı bir baba ve aynı ölçüde inatçı bir evlat arasında kalan Leman Hanım çaresizlik içinde kıvranarak Allah'ın cezası. Evlen o zaman o Yahudi ile. Bize de bir kızımızın metris hayatı yaşıyor olmasının ayıbını taşıtma demek zorunda kalmıştı. Rafa ve Selva, Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde bir Eylül günü iki şahidin ve sadece birkaç arkadaşlarının huzurunda evlenmişlerdi. Nikahtan sonra hep beraber Pera Palas'ta pek de neşeli olmayan bir düğün yemeği yemişler. Yeni evliler o geceyi otelde geçirip ertesi gün Paris'e hareket etmişlerdi trenle. Rafa'nın ailesinden kimseler ortada gözükmezken Leman Hanım Sabiha ile birlikte kızını geçirmeye gelmişti. Ama Rafa'yı görmezliğe gelmeyi tercih etmişti istasyonda. Tren kalktıktan sonra uzun süre hıçkıra hıçkıra el sallamışlardı Selva'ya ana kız. Selva trenin penceresinde boş bakışlarla annesiyle ablasının mendil sallayıp gözyaşı akıtmalarını seyretmişti. İçindeki yangını belli etmemişti hiç. Trenin Selva'nın giysisinin bejini aksettiren penceresi gözden kaybolduktan sonra ayrılmışlardı perondan Leman Hanım'la büyük kızı. Evlerine dönerlerken Sabiha içinde bıçak yarası gibi keskin bir acı duymuştu. Sırf kendinden bir karış uzun diye 14 yaşından beri ölesiye kıskandığı kardeşi bir kara trenin kesif dumanlarına karışarak işte nihayet çıkıp gitmişti hayatından. Artık ne ana baba sevgisine ne de kocasının hayranlığına ortak olacak biri vardı yakınında. Herkes ve her şey sadece onundu bundan böyle. Çok uzaklara gidiyordu Selva ve büyük bir ihtimalle bir daha dönmeyecekti de. Hafiflemiş olması gerekirken tarifsiz üzgündü Sabiha. Bir ay sonra Leman Hanım bir astım krizi geçirmişti. Aniden yükselen tansiyonunu düşürmek de mümkün olmuyordu. Sabiha bir kere daha çağrılmıştı İstanbul'a. Zaten Selva'nın evlenip gitmesinden sonra peş peşe hastalanmaya başlamışlardı annesiyle babası. Eskimiş kumaşların bir yanını çekiştirince öteki yanlarından da yırtılıvermeleri gibi tansiyonları inip çıkıyor, kalpleri sıkışıyor, astım krizleri tutuyor, romatizmaları azıyordu sürekli. Sabiha her seferinde gece treniyle İstanbul'a koşuyor, annesiyle babası sağlıklarına kavuşur gibi olduklarında yine trenle Ankara'ya dönüyordu. Ankara'ya dönüşlerinde onu bir diplomat eşi olmanın kaçınılmaz gece görevleri bekliyordu. Kardeşinin İstanbul'dan ayrılmasından önce süslenip püslenip kocasının kolunda katıldığı davetler ona haz verirken artık acı vermeye başlamıştı. Kokteyllere, resepsiyonlara ayak sürüyerek gidiyor, kalabalıklardan sıkılıyor, somurtuyor ve kendini cehennemin kapısında bekleyen iblis gibi hissediyordu. O bir şeytandı. Ailesinin huzurunu kendi menfaatleri uğruna bozan bir şeytan. İçini Macide dökmeyi çok denemişti. Ama ne zaman lafa başlayacak olsa kocası ondan önce davranıp bu işte hiçbir suçu olmadığını, Selva dediği dedik bir insan türü olduğundan zaten hiçbir nasihatın onu yolundan döndürmeye yetmeyeceğini söyleyerek lafı ağzına tıkıyordu. Adeta sıkılıyordu bu konudan. Olan olmuştu. Artık ne gerek vardı zırt pırt bu yarayı kaşımaya? Ankara. Ankara'da tek tük arkadaşlar edinmişti Sabiha. Oturdukları mahallede kızıyla aynı okula giden çocuklardan birkaçının annesiyle ahbaplık kurmuştu. Konu komşunun yanı sıra bir de Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan memurların tıpkı kendi gibi çoğunlukla İstanbul'dan gelmiş genç karıları vardı. Öğleden sonraları sık sık buluşup aralarında bezik ya da bilinç oynuyorlardı. Sabiha'nın da bir bridge grubu vardı. Ama o çoğu kez evde kalıp kitap okumayı ya da piyanosunu tıngırdatmayı tercih eder olmuştu. Selva evlenip Fransa'ya gittiğinden beri. Sanki kadınların bol bol dedikodu yaptığı toplantılara katılacak olursa konu dönüp dolaşıp Selva'ya gelecekmiş ve o da ne söyleyeceğini bilemeyecekmiş gibi manasız bir korkuya kapılıyordu. Annesi bu yüzden yükselen tansiyonuna, uykusuzluğuna ve bin bir türlü başka hastalığa duçar olmasına rağmen kendini çok daha iyi savunabilmişti dedikoduculara karşı. Her koyun kendi bacağına asılır. Biz tasvip etmedik ama kızımız bildiğini yaptı. Yollarımız ayrılmıştır. Allah onu iyi etsin. Söyleyecek başka bir şey yok, diyerek laflarını tıkıvermişti konuşanların ağzına. Elbette annemin işi daha kolay. Onun vicdan azabı çekmesi için bir nedeni yok, diye düşünmüştü Sabiha. Sabiha'nın Ankara'daki dostları arasında en sevdiği ve güvendiği kişi Macis'in yanında çalışan Tarık adındaki genç memurdu. Tarık Arıca, hariciye vekaletine çok parlak bir imtihan vererek girmişti. Çalışkan ve zeki olduğu için çabuk terfi görmüştü. Malatya doğumlu olan genç adamın tek eksiği dil bilgisiydi. İlkokulu Malatya'da, ortayı Elazığ'da, liseyi de Sivas'ta okumuştu. İstanbul Mülkiyesi'nin son mezunlarındandı. Lisanını ilerletebilmek için hafta sonları Fransızca dersleri alıyordu. Sabiha'nın Fransızcasının çok iyi olduğunu öğrenince bu konuda yardımını rica etmişti. İş çıkışı çoğu akşamüstleri katılacakları bir davet yoksa Tarık Sabiha'nın evine geliyor, akşam yemeğine kadar Fransızca sohbet ediyorlardı. Sabiha ona Selva'nın Fransa'dan yolladığı dergileri veriyor, bilmeceleri çözmesine yardımcı oluyordu. Bir nebze dahi ön yargı ve kötü niyet taşımayan, sakin, zeki ve dürüst genç adamı belki de huyunu biraz kardeşine benzettiği için o kadar sevmişti ki. Ona bir gün kardeşinin skandal evliliğinden bahsederek içini dökmüş, biraz olsun rahatlamıştı. Kim bilir, belki de kimsenin bilmesini istemediği bu evliliği Ankara'da kimselerle konuşamıyor olması bunaltmıştı Sabiha'yı. Ah keşke o konuyu her açtığında kocası lafı ağzına tıkıvermeseydi. Aslında Sabiha üzülmesin diye böyle bir tutum içindeydi Macit. Bilmiyordu ki Sabiha günlerce sabahlara kadar bu konuda konuşabilse, içinde biriktirdiği cerrahta bir akıtsa, ağlasa, tepinse rahatlayacaktı. Ve şimdi arkasından dedikodu yapmayacağına emin olduğu birinin onu alakayla dinliyor olması adeta terapi etkisi yapmıştı Sabiha'da. Tarık Arıca, Sabiha'nın ona anlattıklarının satır aralarında bulunulmanın nedenini yakalar gibi olmuştu. Ama ince bir insan olduğu için soru sormaktan, olayı değişmekten çekiniyor, sadece Sabiha'nın anlattıklarını dinlemekle yetiniyordu. Macide de hiç söz etmemişti bu konudan. Sabiha ile arasındaki sırdı Selva konusu. Lord Lord Seymour Seymour Elizabeth Elizabeth Mary Mary Stuart Stuart Rafael Rafael Vay W H Y Nat N O T